Ayrım 20. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 170. Başkan içini kemiren kaygıları örtbas etmek amacıyla sokaklara Noel'i kutlamak üzere renkli yıldızlar asılmasını buyurmuştu şimdiden. Karısını merdivenlerde karşılamaya koşuyordu. Mavi tilki kuyruklarının naftalinli buğusunda canı seyrelmiş o perçemlerinin ekşi ter kokusuyla sağsın demek diyordu ve garip bir kesinlikle adını duymamayı yeğlediği lanetli bir şenliğin son kırıntılarıyla beslendiğini bilmenin kesinliğiyle armağanları yatak odana taşımana yardım ediyordu. Bu katlanılmaz endişeyi uzaklaştırmak uğruna düşündüğü her çıkar yolun, attığı her adımın kendisini o kadar çarşambaya büsbütün yaklaştırdığını içinden duyarak kara bahtım. Artık Allah kahretsin diye vermişti müthiş kararını, olacaksa bir an önce olsun demişti. Patlatacağı buyruğun parçalarını daha yan yana getiremeden iki yaver korkunç haberle dalmışlardı yazıhaneye. Letizia Nazareno ile çocuğu pazar yerindeki başıboş köpekler parçalamışlardı. Diri diri yediler onları generalim. Her zamanki bildiğimiz sokak köpekleri değil, ürkek sarı gözlü av hayvanları. Biri mavi tilkilerdeki köpek balığı derisi kokusuyla kızıştırmış onları. Birbirine tıpatıp benzeyen, nereden çıktıkları belli olmayan bu 60 köpek, ansızın sebze tezgahlarının arkasından fırlayarak Letizia Nazareno ile çocuğun üstüne atıldılar. Kadınla çocuğu öldürürüz diye korkudan ateş edemedik. Sanki cehennemsi bir burgaçta köpeklerle birlikte boğuluyorlardı. Gövdelerinin kalan bölümü un ufak parçalara ayrılırken bir görünüp bir gözden yiten ellerini sallıyor, bizden yardım istiyorlardı. Çevremizdeki yüzlerde anlık anlamını kavrayamadığımız duygular beliriyordu. Bazen dehşet, bazen acıma, bazen neşe. Sonunda bataklığın burgacında yitip gittiler. Letizia Nazareno'dan geriye kalan tek şey, totem suskunluğunda kayıtsız bir ürküyle olayı gözleyen, tepeden tırnağa sıcak kana bulanmış sebzeci kadının önünde duran menekşelerle süslü şapkasıydı. Sebzeci kadıncağız "Tanrım!" diye yakarıyordu. General istemeseydi böyle bir şey asla olamazdı. Ya da en azından bilmiyordur bu olayı. Başkanlık muhafızlarının 5 paralık onurları kalmamıştı. Tek kurşun sıkamamış, kanlı sebzeler arasında dağılmış kemikleri kurtarabilmişlerdi ancak. Başka bir şey yok generalim. Oğlanın madalyalarını bulabildik yalnız. Şunları işte. Püskülleri sökülmüş kılıcını, Letizia Nazareno'nun kösele pabuçları da neden pazar yerinden 5 kilometre ötedeki koyda bulundu, artık Tanrı bilir. İşte renkli camlardan gerdanlığı. Şu cüzdanı da elinize teslim ediyoruz 3 anahtarla birlikte. Kararmış nikah yüzüğünü de buyurun. Şu da bozukluklar. 10 sentlik bozukluklardan 50 senti saysın diye masanın üstüne koydular. Hepsi bu general, bunlar kaldı geriye. Kalanların az ya da çok olması ne fark ederdi yani? O kaçınılmaz çarşambaya ilişkin anıları belleğinden hepten silebilmek için bunca uzun, bunca güç yılların geçmesi gerektiğini bilmeseydi keşke. Hırsından ağlıyordu, öfkeden bas bas bağırarak uyanıyordu geceleyin avluya bağlanmış köpeklerin ulumalarını duyunca. Ne yapacağız bu hayvanları generalim? Acaba köpekleri öldürmek, midelerindeki Letizia Nazareno ile oğlanı yeni baştan öldürmek demek değil miydi? Pazar yerindeki demir kubbenin sökülmesini, yerine manolyalar, bıldırcınlarla süslü bir bahçe yapılmasını buyurmuştu. Dikilecek mermer haçın ışığı, deniz fenerinin yüksekliğini ve ışığını da bastıracaktı ki, gelecek kuşakların belleğinde, tarihe sonsuza kadar mal olmuş bir kadının anısı hep ışıldasın. Oysa kendisi, kimsenin hesabını pek sormadığı bir gece patlamasıyla, anıtın yerle bir edilişinden çok önce unutmuştu o kadını. Manolyaları evcil domuzlar kemirmiş, anıtsal bahçe mikrop saçan bir gübre yığınına dönüşmüştü. General bunu öğrenemedi asla. Yo, yalnızca şoförüne, eski sebze bahçesinden geçme de, istersen bütün dünyayı dolaş dediğinden değil. Subayları bakanlıkların güneşe bakan odalarına yolladığından bu yana, evden dışarı adım atmamış, senin kraliçe olma tutkunun son izlerinin de silinip süpürüldüğü bu sersefil yapıda, en az kaç kişiyle yaşayabilirse öyle yaşamayı seçmişti Letizia. Yüksek komuta heyetiyle görüşmek, zorlu bir bakanlar kurulu toplantısının kararlarını saptamak ya da büyükelçi Wilson'ın uğursuz ziyaretleri dışında belli başlı bir işi olmaksızın evde dolanıp duruyordu. Büyükelçi Wilson, ikintinin geç saatlerine kadar keyba ağacının altında oturuyor, ona Baltimore'dan getirdiği şekerlemeleri, çıplak kadın fotoğraflarıyla dolu dergileri göstererek, dış borçların korkunç yüzdesine karşılık kara sularındaki hakkından devleti lehine vazgeçmesini öneriyordu. General susturmuyordu onu, bırakıyordu konuşsun. Ara sıra duymazlıktan geliyordu söylediklerini, ara sıra duyuyordu. Yakınlardaki kız okulunun bahçesindeki limon ağacına tünemiş, kuşların şakımasına gözlerini dikip duymazlıktan geliyordu söylenileni. Akşamın ilk karaltılarıyla birlikte konuğunu merdivenlerin başına götürüyor, pencerenin önündeki denizden başka her şeyi alabilirsiniz benden diye açıklamaya girişiyordu. Düşünün, canım isteyince dışarıya bakamasaydım bu saatlerde, tek başıma ne yapardım burada? Şu ateş alışı gözleyemeseydim, kırık camlardan uluyarak giren aralık rüzgarlarıyla deniz fenerinin yeşil ışıkları olmadan ne yapardım? Ben ki sisli bozkırımı bırakıp, federal savaşın kargaşasına canla başla gönüllü yazılmışım. Sanıyor musunuz ki ansiklopedinin dediği gibi yurtseverlikten ötürü, serüvencilik ruhundan ötürü falan? Tanrı ilelebet beni cennetinde korusun diye de değil. Federal ilkeleri umursadığım için de değil. Yok sevgili Wilson, ne yaptımsa denizi tanıyayım diye yaptım ben. İyisi mi sen başka bir dert ara kendine, der, merdivenlerin başında omuzuna vurarak uğurlardı onu. Eski yazıhanelerin ıssızlığına dönüp lambaları yakmaya koyulduğu ikindilerden birinde başıboş bir inek görmüştü. Hayvanı merdivenlere doğru kovalamıştı da zavallıcık kilimlere takılıp tökezleyerek sırt üstü düşmüş, merdivenlerden yuvarlanıp boynunu kırmıştı. Böylelikle cüzdanlıların midesi gün görmüştü. Hemen atılıp çöreklenmişlerdi hayvanın başına. Evet, Letizia Nazareno'nun ölümünden sonra cüzdanlılar, körler ve yatalaklarla birlikte gül fidanları arasındaki eski yerlerine dönmüşlerdi. Başkanın elindeki tuzdan şifa umuyorlardı yine. Yıldızlı gecelerde şarkı söylediklerini duyuyordu. Mutlu günlerden kalma, Susanna gel Susanna şarkısına katılıyordu. İkindi üstü saat 5'te ambar kapağından başını uzatıyor, okuldan çıkan kızları gözlüyordu. Onların mavi önlüklerine, kısa çoraplarına, örgülerine baktıkça içi içine sığmıyordu. Anneciğim sorma, demir parmaklıkların ardından yırtık pırtık eldivenini sallayarak bizi yanına çağıran hortlağın aç gözlerinden nasıl korkuyla kaçıyorduk. Kız, gelsene buraya kız, diye sesleniyordu bize. Gel de bir elleyeyim seni. Onların korkuyla kaçışını izliyordu. Anacım Bendición Alvarado, bugünün genç kızları da bir başka, diye gülüyordu kız kız. Özel doktoru sağlık bakanımız, her yemeğe çağrılışında, gözünün ağ tabakasını büyüteçle inceledi mi, keyfi yerine geliyordu. Nabzını ölçüyordu doktor. Belleğindeki delikler tıkansın diye kaşık kaşık bal mumu yutturuyordu. Kaşık kaşık ilaç. Olur iş değil ha. Benim gibi hayatında hastalık nedir bilmemiş adama, savaş sırasındaki sıtma nöbetlerini saymazsak tabii. Boş laflar bunlar doktor. Bildiği bildik. Büyükelçi Maryland'den duyduğu üzere, Fas kralları gibi tek başına, tek kişilik bir sofrada, dünyaya sırtını dönüp yiyordu yemeğini. Unutulmuş bir öğretmenin koyduğu sıkı kurallara uyarak, çatal bıçakla ve başı dimdik. Yapının her köşesini dolaşıyor, birkaç saat sonra nereye gizlediğini unuttuğu bal çanaklarını arıyordu. Onların yerine yanlışlıkla dosyalardan kestiği kağıt parçalarını buluyordu. Artık hiçbir şeyi anımsayamadığı bir dönem geldiğinde, hiçbir şeyi unutmamak için başka bir dönemde yazdığı notları. Kağıtlardan birinde "Yarın salıdır" yazıyordu. Beyaz mendilinizde bir adın ve soyadın baş harfleri işliydi. Ama size ait değildi bu kırmızı harfler. Yazıyordu, "Seni gidi başımın tatlı belası, dümenci Letizia Nazareno seni. Bak sensiz ne hallere düştüm." Her yerde Letizia Nazareno'yu okuyor, insanın ardında bu yazılı iç çekişleri bırakacak kadar mutsuz olabileceğini bir türlü akıl erdiremiyordu. Ama benim el yazımdı kuşkusuz. Hela duvarlarına kendini avutmak amacıyla yaya şaşaşa, general general çok yaşa sözcüklerini yazdığı, eşsiz, benzersiz, aynı solak el yazısı, evet. Allah kahretsin, artık manastırdan gelme bir kaçak yüzünden, denizde, havada ve karada, en zayıf asker sayılması umurunda bile değil. Öfkeyi tümüyle alt etmişti. Zaten kaçaktan geriye kalan tek şey, kağıt parçalarına kurşun kalemle yazılmış adıydı. Yaverlerinin masasına koydukları nesnelere dokunmak bile istemediğine göre, daha getirilenlere bakmadan, "Kaldırın şu pabuçları, şu anahtarları. Onun sevgili ölüsünün anısını uyandırabilecek ne varsa kaldırın gözümün önünden," dediğine göre, "Onlarla ilgili her şeyi yabanıl siestalarımın yatak odasına yerleştirin. Kapıları pencereleri örün ve benim buyruğumla bile girmeyin o odaya. Aylardır avluda bağlı duran köpeklerin gece nöbetlerini yürekten yaşamıştı. Onlara zarar verirsek ölülerim de zarar görür düşüncesiyle hamağa yayılarak, soyuna kastedenlerin kimliğini bilmenin ama o anda gücü yetmediğinden göz yummak ve onları evinde barındırmak zorunda kalmanın verdiği utançla, öfkeden çileden çıkmış, ölülere saygı törenleri düzenlenmesine karşı koymuş, başsağlığı ziyaretlerini yasaklamıştı. Keyba ağacının koruyucu dalları altındaki hamağında, öfkeden durmadan sallanarak, kolladığı ağanın gelmesini bekliyordu. En son olarak sayın arkadaşı, halkın bu felaket karşısında gösterdiği serin kanlılıktan ve olgunluktan yüksek komuta heyetinin nasıl kıvanç duyduğunu bildirmişti de general kıs kıs gülmüştü. "Eşeklik etme dostum, ne serin kanlılığı ne olgunluğu. Kimsenin benim bahtsızlığımı aldırdığı yok aslında." Gazeteyi baştan aşağı tarıyor, kendi basın ajanslarının uydurduğu haberler dışında bir şey var mı diye bakıyordu. Küçük radyoyu yanı başına koymuştu. Veracruz'dan Riobamba'ya kadar bütün istasyonlardan aynı haberi dinliyordu. Yasal güçler, kolluk kuvvetleri saldırganların izindeydiler. "Tabii," diye mırıldanıyordu kendi kendine. "Sizi anası örümcekler sizi." Saldırganların kimlikleri de belirlenmişti. En ufak bir kuşkuya yer yoktu. "Tabii," dedi, "tabii." Kent dışında adı kötüye çıkmış bir evde çevreleri sarılmıştı. Ateş çemberine alınmışlardı. "Tamam," diye içini çekti. Salaklar yine de nefretinin bir nebzesini açığa vurmadan hamağında kaldı. "Anacım, Bendisyon Alvarado," diye yakararak, "ne olur öcümü alacak kadar ömür ver bana. Elimi bırakma anacım, esin kaynağım ol." Dileğinin yerine getirileceğinden öylesine emindi ki, biz düzeni ve devlet güvenliğini sağlamakla görevli genelkurmay yetkilileri, huzuruna çıktığımızda onu iyileşmiş bulduk. Kendini toparlamıştı. Olayın sorumlularından üçünün, kolluk kuvvetleriyle giriştikleri çatışmada öldürüldükleri haberini verdik. Öbür ikisi de San Jeronimo zindanlarında kararınızı bekliyorlar generalim. Ya dedi yerinden kalkmadan. Yanındaki meyve suyu dolu çanaktan hepimize birer bardak doldurdu. Usta bir nişancının titremez parmaklarıyla. Her zamankinden daha bilge, daha düşünceliydi. Söz gelimi tedirginliğimi sezince, sigara yakmama izin verdi ki, o güne kadar görev başında hiçbir subaya böyle bir izin vermemişti. Bu ağacın dalları altında hepimiz eşitiz dedi. Pazar yerinde geçen korkunç olayın ayrıntılarını gözünü bile kırpmadan dinledi. İskoçya'dan ayrı ayrı gemilerle 82 tane yeni doğmuş bulldog getirtilmişti de 22 tanesi bakımsızlıktan ölmüş, geriye kalan 60 tanesi İskoçyalı bir yetiştirici tarafından hunharca adam öldürülmek üzere eğitilmişti. Yalnızca arktik tilkilere değil, Letizia Nazareno ile oğlana da kin duymaları sağlanmıştı. Hükümet konağındaki çamaşırhaneden giyim eşyaları çalarak eğitmişlerdi hayvanları. Letizia Nazareno'nun memeliğini, şu mendili, şu çorapları, bu da oğlunuzun üniforması diyerek giysileri serdik önüne. Ama o ya dedi yalnızca, bakmadı bile. 60 köpeğin havlamamaları söylendiğinde nasıl havlamadıklarını, insan etinin tadına nasıl alıştırıldıklarını, kent merkezinden 7 fersah uzaklıkta bir Çinlinin çiftliğinde, uzun eğitim yılları süresince dünyadan uzak kilit altında tutulduklarını, Letizia Nazareno ile oğlanın giysileri giydirilmiş, insan boyunda korkuluklardan başka bir şey görmediklerini anlattık. ''Şu fotoğraflarla şu gazete kesiklerini de göstermişler köpeklere.'' diyerek belgeleri yapıştırdığımız albümü önüne uzattık. ''Bakın da şu alçakların ne eksiksiz bir çalışma yürüttüklerini görün generalim. Herkes böyle çalışacak olsa.'' Ama o yalnızca ya demekle yetindi. Uzatılanlara bakmadan. En sonunda suçluların tek başlarına çalışmadıklarını bildirdik. Kökü dışarıda bir örgütün, simgesi bıçak üstüne çaprazlama bir kas tüyü olan falanca örgütün emrinde iş görüyorlardı. Ya öyle demek, hepsi kaçakmış. Daha önce de devlet güvenliğine kastetme suçundan askeri mahkemelerde yargılanmışlar. İşte şu üçü ölenler diye gösterdik albümdeki fotoğrafları. Üçünün de boynunda polisin geçirdiği numaralı yaftalar asılıydı. Şu ikisi de sağ olanlar zindanda. Sizin tartışılmaz yüce kararınızı bekliyorlar. Mauricio ve Gumaro Ponce de Leon adlarında iki kardeş. Biri 28, öbürü 23 yaşında. Abi işsiz güçsüz, yersiz yurtsuz bir asker kaçağı. Kardeşi de sanat okulunda seramik öğretmeni. Köpekler ona çok yakınlık gösterdiler. Onu görünce öyle heyecanlandılar ki, bu bile suçu işlediğinin kesin kanıtı sayılabilir. General yine ya dedi yalnızca. Cinayet soruşturmasını yönetip sonuçlandıran üç subaya çeşitli nişanlar verdi. Ulusa yaptıkları büyük hizmet karşılığında şeref madalyası taktı göğüslerine. Aynı törende Mauricio ve Gumaro Ponce de Leon kardeşleri yargılayacak kurul üyelerini de seçti. Kardeşlerin 48 saat içinde kurşuna dizilmelerine karar verildi. Siz bağışlarsanız başka generalim, buyruk sizin. Tek başına dalgın dalgın çöktü hamağına. Dünyanın dört bir yanından yağan af dileklerine sağırdı. Radyodan Uluslar Birliği'nde yapılan kısır tartışmayı dinledi. Komşu ülkelerin bazıları sövgüler yağdırıyordu. Kimi uzak ülkeler de onları destekliyorlardı. Aftan yana olanların çığırtkanlığını da aynı kayıtsızlıkla dinledi. Papa'dan özel bir bildiri, sürüden ayrılmış bu iki şaşkın koyunun yazgıları konusundaki kaygıları dile getiren bir bildiri ileten elçiyi kapıdan çevirdi. Suskunluğuyla şaşkına dönmüş ülkesinin her bucağından asayiş raporları topladı. Uzaklardan silah sesleri duydu. Körfeze demir atmış savaş gemisinden gelen kaynağı belirsiz patlamayla yerin sarsıldığını da duydu. 11 ölü var generalim, 82'de yaralı. Gemi işlemez halde, tamam dedi. İki mahkum San Jeronimo üstünde ölü başı beklemek üzere hazırlanmış küçük kilisede son gecenin arifesini yaşamaya başlarlarken o yatak odasının penceresinden limandaki şenlik ateşini gözlemeye koyuldu. Onları fotoğraflarındaki yüzleriyle anımsadı. Analarından aldıkları kalın kaşları ve ölüm hücresinin hep yanık kalan ışığı altında, boyunlarında birbirini izleyen iki sayıyla yapayalnızlıkları, titreyişleri geldi gözünün önüne. Acıdı gerçekten. Aranıldığını, eksikliğinin duyulduğunu biliyordu. Ne var ki hayatında rastgele bir günün daha tek düze işlerini bitirdikten sonra, istencinin doğrultusunu ele verecek en ufak bir davranışta bulunmaktan kaçındı. Yatak odasının kapısında gözcülük edecek nöbetçi subaya iyi geceler diledi. Kararını onun aracılığıyla bildirecekti. İlk horoz ötmeden, her an olabilir, subayın yüzüne bile bakmadan yanından geçti. İyi geceler yüzbaşı. Lambayı çengele astı, üç kolu indirdi, üç kilidi kilitleyip üç sürgüyü sürdü. Yüzüstü bir tavşan uykusuna daldı. Uykunun incecik duvarları arasından avludaki köpeklerin havlamalarını duyabiliyordu. Can kurtaran düdüklerini, donanma fişeklerini, kararın ağırlığı altında ezilmiş kentin bu yoğun gecesinde, aykırı bir eğlentiden yükselen dalga dalga müzik sesini. Katedralin 12'yi vuran çanı ile uyandı. Saat 2'de bir daha, saat 3'ten az önce cama vuran yağmur damlalarıyla bir daha uyandı. Hantal bir öküz gibi güçlükle doğruldu yerinde. Önce kıç üstü oturdu, sonra arka ayaklarına verdi ağırlığını. Kafasını şöyle bir sallayıp salya püskürttü dört yana. Nöbetçi subaya seslendi. Önce şu köpekleri doğal ölümleri gelip çatana kadar hükümetin koruyuculuğunda yaşayacakları ama benim seslerimi duymayacağım bir yere götürün. Sonra Letizia Nazareno ile oğlanı korumakla görevlendirilmiş askerlerin işten uzaklaştırılmalarını buyurdu. Son olarak da Mauricio ve Gumaro Ponce de Leon kardeşlerin cezalarının tartışılmaz, yüce kararımız bildirildiği anda infaz edilmesini buyurdu. Yalnız kurul üyelerinin önerdiği gibi kurşuna dizilmeyeceklerdi. Uzun süredir kullanılmayan eski bir yöntemle katır kuyruğuna bağlanarak sürükleneceklerdi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 178.